günler sayın seyirciler. Bir Dirlik Zamanı programıyla Ankara stüdyolarımızdan yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Kendisi 57. hükümette devlet bakanlığı yapmış olan Profesör Doktor Sayın Haluk Çay. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şeref verdiniz programımıza. Efendim öncelikle sizi bir tanıyarak başlamak istiyorum ben programa. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Çorum, İskilip ilçesi. 1945 doğumluyum. İlkokulu Amasya, Çorum ve İskilip'te okudum. Babamın memuriyeti sebebiyle. Ortaokulu İskilip'te. Liseyi tekrar Çorum ve Amasya'da. Amasya Lisesi mezunuyum.
Evet.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 70'li yıllarda mezun oldum. Tabii malum o zaman 68, 69, 70 yılları üniversite açısından en kritik olan yerlerdi. Her gün şey var, olay var.
Tabii.
Şey olarak 68'li, 69'lu, 70'li yıllar. Daha sonra 73 yılında İskilip Lisesi'nde öğretmenliğe başladım. Ve bu sırada da işte doktoraya, İslam Üniversitesi'ne doktoraya başladım. 76 yılında doktoram bitti. Rahmetli İbrahim Kafesoğlu Bey'in yanında doktoramı bitirdim. 75'te askerliğimi yaptıktan sonra İstanbul Ortaköy Eğitim Enstitüsü'ne müdür yardımcısı olarak tayin oldum. Daha sonra Eyüp Lisesi, Üsküdar Kız Lisesi ve Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde.
Maşallah bayağı bir eğitmenliğiniz var yani. Evet, yaptım. Ne evet. Güzel, evet.
Çok 80'de Hacettepe Üniversitesi'ne geldim.
Evet.
80'den aşağı yukarı 99'a kadar Hacettepe Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü dahil tarih bölümünde ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptım. Daha sonra da 99'da işte seçime katıldık. Ve Çorum Milletvekili olarak meclise girdim. Ve 57. hükümette Türk Cumhuriyetlerinden sorumlu Devlet Bakanlığı görevi yaptıktan sonra da işte 2002 yılında, daha doğrusu 2001-24 aralığında Sayın Bahçeli ile 9. Türk Kurultayı'nı yaptığım için görevden azledildim. O günden itibaren de pek siyasetle şeyim olmadı.
İlişkinizi kestiniz mi siyasetle?
Kestim siyasetle. Evet. Pek şeyimiz olmadı.
Evet.
Daha sonra 2008 yılında Beykent Üniversitesi'nde, İstanbul Beykent Üniversitesi'nde tarih bölümünü kurdum. Kurucu başkanıyım. 4 yıl oranın başkanlığı yaptıktan sonra, ilk mezunları verdikten sonra artık meslek hayatımı da orada kapattım.
Noktaladınız, öyle
evet,
mi?
Evet. Evet.
Efendim zaten siz de Türkiye Cumhuriyetlerden sorumlu bakanlık
evet.
görevini
evet.
tevzi etmişler. Bu sizin hem milliyetçi hassasiyetlerinizden hem Türk dünyasına bakış evet. açınızdan bu konuya da yapmış olduğunuz, geçmişinizde de yapmış olduğunuz çalışmalarla bağlantılı olsa gerek öyle değil mi?
Şimdi tabii biz üniversite yıllarımızda 1963 yılında ben İstanbul'a liseyi bitirdikten sonra gittiğimde 63-64 yıllarında biz Üsküdar'da Türkçüler Derneği vardı. Daha sonra Türkiye Milliyetçiler Birliği oldu. Daha sonra tekrar Türkçüler Derneği haline geldi. Başında Nihal Assız başkan olarak bulunuyordu. İşte o yıllarda Türkçüler Derneği'nin üyesi oldum. 67'de aynı şekilde Kadıköy Türkçüler Derneği'nin başkanlığını yaptım. Ben İstanbul Gençlik Kolu Başkanı oldum. İstanbul yani CKMP'nin. 69 Adana Kongresi'nde biraz partiden uzaklaştık. Çünkü Adana Kongresi'nde bizim arzumuz Bozkurt'u amblem olarak partiye şey yapmaktı. Üç Hilal şeyini güden arkadaşların biraz taassuplu davranışıyla olay bir fikri şey içerisine girince biz ayrıldık.
Evet.
Zaten o tarihten sonra ben öğretmenlik mesleğine başlayarak biraz uzak kaldım yani netice itibariyle. Fakat daha sonraki olaylar tekrar bizi birleştirdi.
Evet.
Evet.
Rahmetli Alparslan Türkeş Bey'le de bir dönemde
Türkeş
değil mi efendim?
Bey'le 1964'ten beri tanırım.
Evet.
Yani Hindistan'daki biliyorsunuz o 27 Mayıs ihtilali sonrasındaki ihtilaf sonrasında 14'ler yurt dışına
tabii çok iyi biliyorum.
Sürüldü. Evet. O da Hindistan'a gitmişti.
Tabii biliyorum.
Hindistan dönüşünde biz kendisiyle şey yaptık. Hatta onun Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde genel başkan oluşu sırasında o şeyi destekleyen o gençlerden bilmiyorum kaç kişi sağ kaldı bilmiyorum. 25 kişiden bir tanesi de bendim.
Ne güzel, evet.
Evet.
Şimdi efendim tabii biz rahmetli Türkeş'i hatırladığımız anda hemen onunla birlikte ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi, kavramlardan bir tanesi Türk-İslam Birliği ülküsüdür.
Evet.
Yani bütün Türkiye devletlerinin, bölgedeki bütün Türk devletlerinin birleşmesiyle oluşabilecek bölgede güçlü bir birlik.
Evet.
Özellikle de şu an içinde bulunduğumuz konjonktürel duruma baktığımızda, Avrupa Birliği kapılarında 1959'lardan beri bekletildiğimizde göz önünde bulundurulacak olursa, asla Avrupa Birliği'ne karşı değiliz ama Avrupa Birliği'ne girme çabalarımız bir yana devam ederken kendimize bu konjonktürel dediğim gibi jeostratejik, jeopolitik açıdan çok önemli topraklarda yaşayan bir ülke olarak kendimize başka bir yol da aynı zamanda çizmemiz gerektiği kanaatindeyiz.
Evet.
Ve tabii ki dil birliği, tarih birliği, ülke birliği birçok ortak paydası olan bu devletlerin de böyle bir birlik etrafında bir araya gelmeleri gerektiğine yürekten inanıyoruz. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi efendim, tabii bu oldukça girift bir konu. Yalnız şunu söyleyerek ben sözüme başlamak isterim. Avrupa zihniyetinde, hatta şeyde, Amerika aydınlarında dahi bir eski Haçlı taassubu halen devam ediyor. Yani bir kere onu bilelim. Ha, Türklerin burada şeyi nedir, affedilmeyen suçu nedir diye sorarsanız, Türklerin affedilmeyen suçu birinci derecede ilk görünen Müslüman olmalarıdır. Büyük bir çoğunluğu Müslüman olmalarıdır. Müslüman olmaları o kadar fazla onları etkilemiyor, Avrupa'yı etkilemiyor. Fakat İslamiyeti tarih boyunca, özellikle 10. yüzyıldan itibaren koruyucusu olan bir millet olarak,
evet,
kurduğu devletlerle, verdiği şehitlerle, yarattığı evliyalarla, erenlerle İslamiyeti yaşatan bir devlet, tek devlet olması Hristiyan dünyasının Türk düşmanlığının temelini oluşturuyor. Yani bugün de değişen bir şey yok, onu söyleyeyim. Şimdi bugün açık olarak bakın, Pasifik'ten, iki Pasifik arasında, yani Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a kadar ki olan sahada aşağı yukarı 1 ila 1,5 milyar civarında bir nüfusun yaşadığı bir İslam dünyası var. Ve bu İslam dünyasının içerisinde tabiri caizse Batı'nın bir takım isteklerine karşı durabilecek 3 tane devlet var. Türkiye, İran ve Pakistan. Arap ülkeleri, Afrika Müslümanları ve Asya'daki bütün şeyler İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi içerisinde. Yani onlar özellikle 18. yüzyılda, yani o Napolyon Bonaparte'ın meşhur Mısır seferi sonrasında İngilizlerin sözümüne Türkiye'ye yardım amacıyla, Osmanlı'ya yardım amacıyla gelmelerinden sonra Vahabilik inancı Arabistan'da yayılmıştır. Ve hatta Sultan II. Mahmut zamanında Vahabiliğin kurucusu da idam edildi, biliyorsunuz. İstanbul'da idam edildi Abdullah.
Evet.
Şimdi o tarihten itibaren Arap dünyası İngilizlerin güdümündedir. Kim ne derse desin. Ha şimdi bu 3 devlet Batı'nın nasıl kontrolüne girdi? Önce NATO ile girdi. NATO ile kim girdi? Biz girdik. 1952 yılında o Kore savaşları sonrasında,
evet,
bizi NATO'ya aldılar. NATO'ya girdiğimizde 12 Mart hadisesinde Devlet Bakanlığı'na gelen bir zat-ı muhterem, onun şeyiyle teknolojiden uzaklaşmamız istendi.
Hı hı.
Demirel biliyorsunuz, hatta biz Rusya'yla işbirliği yaptık. Değişik demircilik fabrikaları açıldı. Efendim, rafinereler kurulmaya başlandı. 12 Mart hadisesi oldu, 12 Eylül hadisesi oldu. Yani bunlar net söylüyorum şu olarak.
Evet.
Yani bizden istenen o tarım sektöründen bizim kopmamamız ve hizmet sektöründen kopmamamız. Hatta
biçilmiş rolün dışına çıkmamamız.
Tabii tabii, çıkmamamız. Ve hatta hatırlarsanız Sayın Demirel'in 2-3 konuşması oldu. O 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda işte Türkiye'de kendi kendine yeterli tarım alanında, kendi kendine yeterli 7 ülkeden bir
evet,
tanesiyiz. Hatırlarsınız. Çok önemlidir bu,
evet,
bu şeyler. Ve Türkiye'ye biçilen şey buydu, kılıf buydu. Buna paralel olarak ne kuruldu? Sento kuruldu.
Evet.
Sento ile biz İran'ı ve Irak aldık. İran'ı ve Irak aldık. Sento bünyesi içerisinde.
Evet.
Pakistan'ı aldık. Yani dolayısıyla İslam dünyasında etkili olabilecek 4 ülke neyin? Batı'nın kontrolüne girdi. Amerika'nın kontrolüne girdi. Arkadan SEATO kuruldu. Her ihtimale karşı Yeni Zelanda'ya şeye kadar uzandık. Güney Asya'ya kadar uzandık. Ve o şey dağıldığı zaman 1990'da Sovyetler dağıldığı zaman ne CENTO'su kaldı, ne SEATO'su kaldı, ne NATO'su kaldı. Bugün NATO var ama işte lafta var.
Evet.
Bakın 1963 yılında Küba hadisesi olduğu zaman, yani Küba'daki Rus füzelerine karşılık Türkiye'deki Amerikan füzelerinin çekilmesi söz konusuydu. Ve Türkiye NATO'nun tabiri caizse ön cephesinde çarpışan bir ülkesi olacaktı. Allah göstermesin, çıkması muhtemel bir saldırıda ilk darbe bize vurulacaktı. Geride ne kalır onu Allah bilir. 1963 hadiselerinde.
Evet.
Bakın böyle bir yapısı vardır Türkiye'nin. Şimdi bakıyoruz işte NATO şeylerinde falan. Türkiye'nin öyle ahım şahım bir şeyi kalmadı. CENTO dağıldı. CENTO dağıldıktan sonra işte Irak, İran'da biliyorsunuz Amerika yanlısı olan bir kraliyet ailesi vardı. Pehlevi ailesi.
Evet.
O nereden gelen adamla yıkıldı? Hümeyni.
Fransa'dan geldi.
Fransa'dan geldi Hümeyni. Onu yıktı. Arkasından Afganistan hadiseleri patlak verdi. Afganistan'da Vahabi destekli, bakın Vahabi destekli kurulan o bir takım kuruluşlarla olaylar çıkarttı da Pakistan bugün sarsılıyor. Şimdi Pakistan'ın konumu şu, aşağı yukarı 30'a yakın ayrı etnik grup var. Bakın bir eğitim dili dahi yok. Eğitim dili dahi yok. Dolayısıyla okuma yazma oranı şu anda %50'nin altında. Ve Pakistan'ı devlet olarak ayakta tutan ne var? Pakistan ordusu var. Pakistan ordusu dağıldığı anda Pakistan diye bir devlet kalmaz. Bakın acı bir şey bu.
Evet.
Çünkü Pakistan öyle bir ülke ki siz oraya bir Türk olarak gittiğinizde, ben Türk'üm dediğiniz anda
tabii,
size karşı bir ne derler ona bir aşk vardır.
Çok doğru.
Sevgi vardır.
Her zaman
yani
kardeşliğini göstermiş
şeyi
bir ülke
olmayan,
değil mi?
Evet. Yani Türk dediğiniz anda
evet,
size karşı her türlü saygı,
hı-hı,
yani müthiş bir Türk sevgisi vardır.
Doğru.
Yani böyle bir millet,
tabii,
böyle bir devlet. Dolayısıyla benim vicdanen, ben oraya iki defa gittim Pakistan'a. İki defa gittiğimde ben üzen şey buydu. Yani orada bir mesela düşünün, ortak bir eğitim dili yok. Şimdi eğitim dili meselesine gelince ne yapıyorlar? Orta Doğu'da Irak faktörü biliyorsunuz 1958 yılında General Kasım'ın ihtilaliyle kraliyet rejimi yıkıldı. Ve o kraliyet rejiminin yıkılmasıyla beraber bir kurban bayramında Kerkük, Musul bölgesindeki Türklere karşı bu şimdiki Mesut Barzani'nin babası, Molla Mustafa Barzani'nin de başında olduğu çeteler Kerkük'te büyük bir katliam yaptılar Türklere karşı 1958 kurban bayramında. Ve o varlık şeyin içerisinde, General Kasım yönetimi içerisindeki, mesela Nasır'ın hatıraları vardır. Yani General Kasım'ın ihtilal yapacağını İngilizler gayet yakından biliyor. Dolayısıyla acaba Kasım hadisesinin arkasında ne var sorusunun akla geliyor. Ve ne oldu ondan sonra? General Kasım'dan sonra işte bir takım şeyler geldi ve Saddam Hüseyin'e kadar uzanan bir silsile oldu. Ve o aşağı yukarı 1988-90'lı yıllara kadar Batı'yla herhangi bir problemi yoktu. Çünkü Saddam öyle bir şey ki İran'a karşı bir tehdit Saddam. Türkiye'ye karşı bir tehdit. Suriye'ye karşı bir tehdit. Güneydeki Kuveyt vesaire Suudi Arabistan'a karşı bir tehdit. Dolayısıyla öyle bir tehditin orada olması Orta Doğu'daki Batı dünyasının, Amerika'nın bir takım menfaatlerinin uygulanmasında bir fırsattı. Ki o biliyorsunuz o dönemde Kuveyt gazetelerinde çıkan bir yazı vardı. Efendim işte Türkler bizim suyumuzu kesecek. Yani Fırat ve Dicle
evet,
hadiselerinden dolayı.
Evet.
Ve 3. Dünya Harbi su
Sudan dolayı
çıkacak
evet,
deniliyordu. Allah şaşırttı Saddam'ı, oraya saldırttırdı.
Evet.
Ve ondan sonra bir Amerika'nın müdahalesi oldu. Amerika müdahale ettikten sonra, bombardımanını vesaire ettikten sonra ordu gönderdi. O ordu aşağı yukarı Bağdat'a kadar yaklaştı fakat Bağdat'a girmedi. Yani Saddam'a son darbeyi vurmadı.
Evet.
Çünkü bir süre daha Saddam'a ihtiyaç vardı. Doğru. Bir süre daha saklama ihtiyaç vardı. Şimdi daha sonraki şeylerde biliyorsunuz işte ikinci müdahalede Saddam öldürüldü. Şimdi Saddam deyince aklınıza şu gelecek. Yani Saddam 1968'li yıllardan itibaren Molla Mustafa Barzani Saddam hükümetine karşı bir yani PKK'nın bize karşı yaptığına benzer bir mücadele başlattı şeyde Irak'ta. Ve bu aşağı yukarı 70-71'li yıllara kadar sürdü. Bakın Irak Anayasası'nın 1924 yılında Irak Devleti kurulduğu zaman Irak Anayasası'nda 1. maddesi Irak halkı Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşur maddesi vardır. Bunu 1932 senesinde Irak'a bağımsızlık verildiği zaman bunu kaldırdı. Bunu kaldırdı. Daha sonra 1970-71 yılında bu Molla Mustafa Barzani'nin direnişi karşısında anayasada Kürtleri koymak üzere söz vermek suretiyle Barzani hadisesini önlemeye çalıştı. Ve tabiri caizse onlara işte eğitim hakkı, dil hakkı vesaire gibi bir takım şeyler. Yani şimdiki bizim açılım politikasına benzer şekilde bir takım tavizler verdi. Ne zamana kadar? 1975 yılına kadar. 1975 yılında Cezayir'de yapılan bu petrol toplantısında Irak İran'a bir takım tavizler verdi. Ki o daha sonraki Irak-İran savaşının sebebi olacaktı.
Sebebi, evet.
O tavizler üzerine Batı bir anda şeyini çekti.
Desteğini.
Molla Mustafa Barzani üzerinden. Hı hı. Çünkü 1967 yılında Tahran'da yapılan toplantıda Molla Mustafa Barzani'yi desteklemek üzere meşhur Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da bulunduğu heyet İsrail bakın şey olarak ve İran hükümeti ve İngiltere. Saddam'a her türlü maddi destek, silah desteği, eğitim desteği vermeyi Molla Mustafa Barzani'ye bunu taahhüt etmişler ve bunu uyguladılar. Ve 1975 yılında bu uygulama bir anda bıçakla kesilir gibi kesildi. Çünkü Batı'nın istediği petrol hakkındaki anlaşmaya taviz verdi. Irak taviz verdi. Ancak bu taviz daha sonra Irak-İran savaşına sebebiyet verdi. Hümeyni ile şey arasında. O da Saddam Hüseyin'in yine o şeyiyle yani İran'daki rejim değişikliğinden faydalanmak suretiyle o 75 senesinde verdiği tavizden kaptırmış olduğu toprakları ele geçirebilmek için yapmış olduğu bir saldırıdır. Yani onun şeyidir.
Evet.
Ve neticede Irak'taki hadise bu şekilde şekillendi. Ve biliyorsunuz Molla Mustafa Barzani de zannediyorum 1979 yılında yani İran'a sığındıktan sonra hastalandı. Amerika'ya götürüldü ve Amerika'da da öldü Molla Mustafa Barzani. Şimdi durum bu.
Buna tekrar benzer, bu hani Türk Birliği'ne ve şeye gelecek olursak o zaman hocam buradan.
Şimdi oraya geleceğim. Bakın biz tabii buna karşı bir Orta Doğu politikasında mesela bizim meşhur Misak-ı Millimiz vardır. Misak-ı Millimizin gayet nettir orada şeyimiz ki İskenderun'un güneyinden, Halep'in güneyinden Musul Kerkük'ü ihtiva ederek Süleymaniye'ye kadar ulaşır.
Evet.
Bizim yani şey budur. Fakat buradaki petrol hadiselerinden mütevellit İngiltere'nin politikaları sonrasında biliyorsunuz 1924 yılında Şeyh Said isyanı çıkarıldı Türkiye'de.
Evet.
Tamamen İngiliz politikasına hizmet eden bir isyandır o. Yani böyle bir Türkiye'deki Kürt topluluğu
gelişi güzel bir şey değil.
Değil, değil. Aslında. Alakası yok. Daha sonra Fransa ile biliyorsunuz Hatay meselesi söz konusu oldu. Ve Hatay meselesi aşağı yukarı Türkiye'nin başına Tunceli hadiselerini şimdi onu maalesef işte istisna ediyorlar. Tunceli hadiselerini ve arkasında da ağır isyana sebep oldu. Çünkü Lübnan'da kurulan 1927 yılındaki Hoybun Cemiyeti, Ermeni-Kürt dayanışmasına dayanan bir cemiyettir. Ve başındaki Ermeni grupları Türkiye'deki o kendilerine bağlı o şiddetlerle işbirliği yapmak suretiyle ağır isyanını çıkaracaklardır. Yani 1930'lu yıllara kadar. Yani biz Musul, Kerkük ve bu bölgeden, Türkmen sahasıdır buralar, burayla irtibatımızı devam ettirdiğimiz şeyi karşısında bu isyanlar bu devletler tarafından desteklenmiştir şey olarak. Şimdi bizim Türk dünyasına gelince biliyorsunuz Sovyetler Birliği aşağı yukarı 1800 yani 17. yüzyıldan sonra, yani o Kazak başkurt tehlikesini ortadan kaldırdıktan sonra Asya'ya doğru bir yayılma göstermişlerdir. Ve biz en son işte 1860'lı 70'li yıllarda Türkmen bölgesine, Özbek bölgesine, oradaki Hive Hanlığı, Buhara Hanlığı gibi hanlıkları ele geçirmek suretiyle ta Japon denizine kadar ulaşmışlardır. Böylece Asya iki devlet arasında paylaşıldı. Güneyde İngiltere,
evet.
Kuzeyde Rusya. Ve 1917 Komünist İhtilali'nde, Bolşevik İhtilali'nde Lenin 13'lü numaralı dekretiyle bir açıklama yaptı. O dekret şudur: herkese hürriyet, insanlara hürriyet, milletlere istiklal. Ve bu slogana kanan Türk toplulukları Bolşevik İhtilali'ni desteklediler. Ancak Bolşevik İhtilali'nin bitiminden sonra o ihtilali destekleyen Bolşevik görünümlü bütün o Türk liderler 1938 yılına kadar ırkçı, Turancı, milliyetçi olarak Müslüman, panislamist gibi şeylerle, ifadelerle suçlanmak suretiyle idam edilmişlerdir. 1938'e kadar. Şimdi dolayısıyla bu İkinci Dünya Harbi sonrasında maalesef üç hadise vardır burada. Birinci Dünya Harbi, biliyorsunuz, Churchill'in hataları sonrasında Hitler Almanya'sını yarattı.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı, Roosevelt'in hataları sonrasında Stalin Rusya'sını yarattı.
Evet.
Ve Stalin Rusya'sıyla beraber NATO gündeme geldi. Ve NATO ile beraber de işte bu Türk Cumhuriyetlerine etkili olabilecek yegane ülke yahut İslam dünyasına etkili olabilecek yegane ülke Türkiye olduğu için Türkiye'ye dönük bir politika başladı. Ve o zaman mesela Strahlenberg diye bir gazeteci vardır, Amerikalı gazeteci. Aynen o zaman yazdığı şey şu: İşte bizim 90'lı yıllardan sonra bizi tenkit eden bir takım Türkiye'deki şeylerin söylediği benzer, işte şeyden, İtalya'dan, oradaki şeyden, denizden aşağı yukarı Çin Seddi'ne kadar nereye giderseniz gidin, eğer Türkçe biliyorsanız rahatça Asya'yı dolaşabilirsiniz sözü vardı. Meşhur Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün Asya'nın kalbi Asya'nın kalbi Ankara'da atar. Asya'nın kalbi Ankara'da.
De Gaulle mi söylüyor?
De Gaulle aynen bunu söylemiştir. Ve yine şeyler, bir türlü batılı gazeteler, mesela özellikle 1980'li yıllardan sonra Asya'da yeni bir Cengiz Han ortaya çıkacaktır şey olarak. Ve Türk dünyasına yönelik bir politikaları başladı. Ve burada da Türkiye acaba bunlara karşı kullanılabilir mi? Şey buydu. Tabi bunu Türkiye'deki milliyetçiyim diyen, Türkçüyüm diyen bütün insanlar, bu Batı'nın bu politikalarını yakından bilen insanlardı. 1990'lı yıllarda bu imparatorluk dağılmaya başlayınca Türkiye'de ne yazık ki bir dış Türkler politikası yahut Türk dünyasıyla ilgili bir politika olmadı. Yoktu.
Evet.
Yoktu. Ve ister istemez günübirlik veyahut işte iş başına gelen kişilerin konuyla ilgisi, bilgisi ne derece ise o şekilde bir gelişme oldu. Size basit bir örnek vereceğim. Çok basit bir örnek. Biz 1990 yılında 38 Türk Tarih Kurumu üyesi Azerbaycan'a gittik. Azerbaycan'da çok büyük bir törenle karşılandık. Hem Bakü'de hem Gence'ye gitmiştik. Size samimi söyleyeyim, bu gittiğimiz süre içerisinde aldığımız yolluk ve yevmiyelerden bir kuruş dahi harcayamadık. Çünkü bize söylenen şey neydi? Hı. Türk olduğumuzu duydukları anda
misafirperverlik,
sizin sizin pulunuz burada geçmez diyorlardı.
Ne güzel, evet.
Düşünün. Hı hı. Ve bakın, o zaman bir papa kaldım. Azerbaycan papağı aldım. Düşünün, orada o dönemde bir normal şeyin, işçinin, memurun neyse şeyi $30-40 civarındaydı maaşı. Papak $70-80 dolardı. Onun parasını almadılar.
Evet. Böyle bir sevgi, böyle bir teveccüh var.
Böyle bir sevgi vardı.
Tabii tabii.
Ama bugün gidin, yani üzerinizde bir şey bırakmazlar.
Doğru. Peki efendim, şurada tarihi bir hata yapılmadı mı sizce?
Ve burada bunun hatası nedir biliyor musunuz? Buraya iş adamı sıfatıyla giden kişilerin yolsuzlukları, istismarları, rüşvet hadiseleri Ve oradaki Türkiye imajını yıktı. Acı bir şey. Evet, şimdi sorunuzu şey var.
Estağfurullah. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde ortaya çıkan devletlerle, yani Türkiye devletlerle oluşan Türk devletleriyle, evet. Türk devletleriyle zamanında bir birlik kurulabilmiş olsaydı, Kıbrıs'ı da içine alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de içine alan, böyle bir birlik öngörülmüş olsaydı ve daha çok sahip çıkılmış olsaydı, onların dünya nezdinde belki tanınmaları karşılığında, mesela Kıbrıs'ı tanınması sağlanabilirdi, o devletlerle bağlantı kurulup, yani daha güçlü bir birliktelik oluşturulması gerekmez miydi? Orada tarihi bir hata
Şimdi
yok.
Bunu da kim yapar? Türkiye yapar. Evet. Türkiye'de bu konuda kim uğraşıyor? İşte Sayın Rahmetli Türkeş Bey.
Evet.
Gidelim diyorlar kendisine. Bunu arz edelim. Bizi diyor bir araya toplasın. Ve geliyorlar Türkeş Bey'in yanına. Bunu arz ediyorlar. Türkeş Bey de beni çağırdı o dönemde. Yani aşağı yukarı Kasım aylarında falandı. Dedi böyle bir dedi şey yapılabilir mi? Efendim dedim bir kere bölgeyi dedim görmemiz lazım. Bölgeye gittikten sonra dedim böyle bir şey olup olamayacağını, oradaki dedim üniversitedeki bizim tanıdığımız bir takım isimler var, onlarla falan görüşürüz. Zatıaliniz de dedim bir mektup yazarsa cumhurbaşkanlarına, o şekilde bir kurultayın yapılması için çaba sarf edebiliriz dedim. Tamam dedi, biz de işte aralığın sonunda şeyler bitti, derste sömestr tatili başladı. Sömestr tatilinden sonra biz beş arkadaş bu cumhuriyetlere gittik. Orada aydınlarla, efendime söyleyeyim, üniversite hocalarıyla, siyasilerle özel görüşmeler yaptık. Hatta bu çerçevede de rahmetli Azerbaycan'da
Elçi Bey'im.
Elçi Bey'le, o zaman Halk Cephesi Başkanı olarak bulunuyordu. Orada onunla falan da görüşmelerimiz oldu. Ve o görüşmeler sonrasında, o mektuplarımızı verdikten sonra böyle bir şeyin olabileceği ihtimali gündeme geldi ve döndük Türkiye'ye. Türkeş Bey'e arz ettik. Ve Sayın Başbakan Demirel'in başbakan olarak himayesiyle Antalya'da birinci kurultayı yaptık. Ve o birinci kurultayda o belirttiğiniz o birlikteliği sağlayacak önce bir dil birliği. Şimdi Rusya biliyorsunuz 1931-32 yıllarındaki şeyden sonra her bir lehçeyi ayrı bir dilmiş gibi lanse etti. Dolayısıyla o dili konuşan insanları da
birbirinden ayırmak için
Türk
değil mi?
Olmayıp
Evet.
İşte Kırgız, Kazak, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Şor, Tuva vesaire gibi etnik gruplara bölmeye çalıştı. Dolayısıyla o dilleri güçlendirebilmek için Rusça'nın bir takım gramerleri ve kelimelerinden de bu dillere girdi. İster istemez bir şey var, dil bazında bir sıkıntımız vardı. Mesela bu kurultayda bu dil birliği, ortak bir Türkçe gündeme geldi. Bu kurultayda ortak bir alfabe, ki bu Latin alfabesi meselesinde biliyorsunuz, daha sonraki yıllarda öncelikli olarak Azerbaycan,
tabii.
Arkasından şey Türkmenistan, şu yakın zamanlarda işte Özbekistan'da ve Kazakistan'da buna benzer çalışmalar var.
Evet.
Yani şey olarak geçtiler. Onlar şey yap. Yani bu kurultayların şeyidir bunlar.
Etkisiyle.
Ondan sonra işte ekonomik alanda neler yapılabilir?
Evet.
Çünkü ekonomik alanda benim bakanlığım zamanında da hatırlıyorum. Tabii bunlar devlet olarak ortaya çıktılar ama bir Rus kültüründen yani eski Rusya'nın sahip olan o komünizm sisteminin kültüründen geliyorlar. O kültürden geldikleri için kendilerine has ki yöneticilerine çoğu da eski Komünist Partisi'nin üyeleridir.
Tabii.
Halen hayatta olanlar.
Evet.
Şey olarak. Ve oradan gelen bir şey var. Oradan gelen gelenekleri var. Oradan evet. Gelen efendim işte bilgi birintileri var. Uygulamaları var. Dolayısıyla onların Türkiye ile ekonomik entegrasyonun sağlanabilmesi için şeye geçilmesi lazım. Batı tarzında hukuk sistemlerinin değişmesi lazım.
Evet.
Hukuk sistemleri değişmediği sürece bizim oradaki iş adamlarımızın yapmış oldukları yatırımların büyük bir çoğunluğu biraz evvel söylediğim gibi ya rüşvet yoluyla ya işte bir takım insanları ortak olarak yanına almak suretiyle devam ediyor. Ta ki ara bozulduğu zaman da bizim iş adamları kapının önüne konuluyor.
Evet.
Yani bunun çok
bunun
örneği var.
Çok fazla var.
Bunun
hep
çok
duyduk,
örneği
tabii,
var.
biliyoruz,
Yani
tabii.
Çok şey olarak söylüyorum. Şimdi dolayısıyla hukuk sisteminin şey yapılması lazım. İkinci bir husus bu şeyde bakın bir örnek vereceğim. Gürcistan'da mesela şey var, demir çelik fabrikası var. Rişlovi demir çelik fabrikası var. Ve o demir çelik fabrikasının madeni Azerbaycan'da üretiliyor.
Evet.
Orada çelik üretimi haline geliyor, demir çelik haline geliyor ve Moskova pazarlıyor. Şimdi
birbirine bağımlı
tabii,
evet.
Bağımlı
bir sistem.
Şimdi bu sistem bozuldu. Tabii. Yani 1990'da bu sistem bozuldu. Bu sistem bozulunca fabrika bugün atıl vaziyette.
Evet.
Azerbaycan'daki demir çelik demir madenlerine çalışan işçiler işsiz vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'nin öyle bir politika takip etmesi lazımdı ki Moskova'nın üstlenmiş olduğu rolü yapması lazım.
Evet.
Yahut başka bir mesela Gürcistan'da büyük bir çay üretimi vardır. Çünkü Rize ile beraber biliyorsunuz Rize'deki çayın da şeyi odur. Mesela bunlar ürettikleri şeyi satma imkanları yok. İnanın yani Gürcistan'la yapılabilecek bir anlaşma bu konuda İngiliz çaylarına şey olur, rakip olur dünyada. Çok basit bir örnek veriyorum.
Bütün bunlar bir öngörü değil
tabii,
mi gerektiriyor?
Tabii. Mesela Kırgızistan'da bir deri fabrikası var. Günde 1000 büyükbaş hayvanın derisini üretebilecek kapasitede bir, yani günde şeyini söylüyorum.
Evet.
Şimdi çok affedersiniz, Kırgızistan'ın nüfusu 4,5-5 milyon. Hayvan sayısı bir o kadar. Ve onların hayvan sayısı o fabrikanın çalışmasına yeter derecede şey vermiyor, deri vermiyor. Çünkü eski sistemde Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan derileri orada toplanıyor, orada işleniyor ve oradan ihraç ediliyor.
Bu bağımlı sistem
tabii,
yıkılmış oldu.
O yıkıldı. Şimdi o yıkılan sistemi bizimkiler tam algılayamadıkları için mesela bu konuda bir çalışma olmadı. Başka bir örnek vereyim. Bir gün yine şey yaparken Hindistan Büyükelçisi, siz dedi tarihçisiniz, size 12 ciltlik şu kitaplar gibi bir şeyle geldi. Hediye getirmiş bana. Hediyelerin özelliği ne biliyor musunuz? 1800'lü yıllarda Asya'yı ziyaret eden batılı seyyahların seyahatnameleri. Hmm. Şimdi bu cumhuriyetler ortaya çıktığı zaman Hintli yetkililer demişler ki ya bunlar neyin nesi? Bunu nasıl öğreneceğiz biz? En iyisi işte önce bir seyahatnameleri okuyalım.
Evet.
Seyahatnamelerden gelenekleri, görenekleri, adetleri, oradaki işte tarihleri onları bir öğrenelim. Ona göre de bir politika üretiriz.
Hı-hı. Evet.
Maalesef buna benzer bir çalışma Türkiye'de
yapılamadı.
Bakın.
Evet.
Şimdi 1993-94 yılında bizim o gayretlerimizle iki toplantı yaptık. Bir tanesi ortak Türkçe meselesi. Türkiye'de yapıldı bu. Atatürk Dil Tarihi Yüksek Kurumu'nun Dil Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapıldı. Buradaki amaç neydi? Bu cumhuriyetlerde okutulacak olan ders kitabının, yani ortak Türkçe'ye ne olması lazım? Yani ben oradaki vatandaş bizdeki Karacaoğlan'ı da öğrenecek. Oradaki ben Kırgız, Kazak, Özbek yazarı da öğreneceğim. Onun romanı da öğreneceğim. O da benim romanımı öğrenecek. Böylece bir ortak edebiyatımızın ne olduğu ortaya çıkacak. Aynı şekilde tarih alanında bir şey yaptık. 1994 senesinde.
Bunlar hep efendim kurultaylar bünyesinde olan şeyler
yok,
değil. Bunlar dışında bunlar. Evet.
Kurultaylar da bunlar şeye getirildi. Yani teklif olarak getirildi.
Evet, sonra da uygulamalar.
Uygulamalar başladı.
Evet.
Ve Ankara'da yaptığımız toplantıda bir ortak tarih kitabı. Bu ortak tarih kitabında diyelim işte 24 ünite diyelim.
Evet.
Bu 24 ünitenin ilk 10 ünitesi okutulan ülkenin tarihini kapsasın. Geriye kalan 14 ünite diğer cumhuriyetlerin tarihini kapsasın. Dolayısıyla her ülkede diğer bir Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir bilgi birikimi olsun dedi.
Evet, evet. Ortak bir tarih
tabii,
oluşturmak.
Şimdi biz bunu Türk dili ile ilgili, Türk dili ve edebiyatı ile ilgili şeyi iki cilt olarak ben şeyde TİKA yayınları arasında çıkarttırdım, bastırdım. Fakat tarih şeyi maalesef kaybetmişler. Tarih tutanaklarını kaybetmişler.
Ha, çok acı.
Yani
bu.
Onu
evet,
tarih
evet.
kurumu başkanına sorması lazım.
Evet, evet.
Acı bir şey yani.
Gerçekten
şey
öyle.
Şimdi buna benzer birçok örnekler var. Yani şey olarak.
Peki efendim günümüze gelecek olursak, günümüzde bu ihtiyacı nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi yanlış anlamayın. Bu 10 senelik bir süre içerisinde Türk dünyasıyla olan bütün irtibatlar kesildi gibi. Yani acı bir şey. Tamamen kendi kaderine terk edilmiş vaziyette. Mesela Kazaklar, Kırgızlar, Çin ve Rusya ile beraber bir şeyin içerisine girmeye çalışıyor. Hatta Özbekler o şeyin içerisine girmeye çalışıyor. O grubun içerisine girmeye çalışıyor. Türkiye bu şeyin içerisinde yok. Evet. Türkmenler tamamen bir tarafsızlık politikası şeyi içerisinde politika üretmeye çalışıyorlar. Ama o bölge biliyorsunuz ikinci petrol bölgesidir. Petrol ve doğalgaz bölgesidir. Çünkü o Orta Doğu petrollerinin dışında Hazar'dan, tabii. Hazar Denizi'nden Mançurya'ya kadar olan ikinci bir petrol ve doğalgaz hattı söz konusudur. Ve orada yine Batı'nın işte politikaları devam ediyor maalesef. Evet. O şekilde devam ediyor.
Aslında efendim bu bahsettiğimiz birliği rahmetli Atatürk de öngörmüştü, öyle değil mi? Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum
tabii,
diyor.
Tabii.
Hatta, demek ki üzerine eğililmesi gerekiyordu
belki. Ben çok size güzel bir örnek vereyim. 1923, 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi.
Evet.
29 Ekim 1923. 1924 yılının Ocak ayında ki o gün ekonomik durum sıfır olduğu halde.
Evet.
Yani çok zor bir durumdayken devlet, yani harpten evet. çıkmışsınız.
Tabii.
200 bin lira para vermek suretiyle İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Türkiye Araştırma Merkezi kurdurdu. Evet. Ve başına da rahmetli Fuat Köprülü'yü getirdi. Ve ona bir talimat verdi. Bunun belgesi var yani. Şöyle bir talimat verdi. Ve en kısa zamanda Türk dünyası Türkiyat Kurultayı'nı toplayacaksın. Yani Yakutistan'a varıncaya kadar bilim adamlarını Ankara'da toplayıp bir kurultay yapacaksın. O kurultay ne zaman toplandı biliyor musunuz? 50 yıl sonra.
Evet.
1973 yılında toplandı. 50 yıl sonra toplanabildi. Yani Atatürk'ün o dünya görüşüyle uygulamaya baktığınız zaman ve o günkü ekonomik şartların o kadar aleyhimize olmasına rağmen böyle bir kuruluşu meydana getirmesi ve amacını ortaya koyması Atatürk'ün Türk dünyasıyla ne kadar alakadar olduğunu gösteren en güzel bir örnektir.
Çok doğru. Peki efendim böyle Türk dünyasına, böyle bir birlik fikrine gönül vermiş insanlar olarak en çok alınan eleştirilerden bir tanesi de ne yazık ki böyle ırkçılık ve daha kötü bir tabir ama maalesef faşistlik tarzında değil mi? İthamlarda bulunabiliyor.
Şimdi
siz bunu lütfen birinci ağızdan siz açıklar mısınız? Irkçılık mıdır bu bakış açısı?
Bakın bizde milliyetçilik kavramı aşağı yukarı 19. yüzyılın sonlarında başlar. Evet. Şimdi biliyorsunuz Fransız ihtilali sonrasında yani 18. yüzyılın sonlarında Fransız ihtilali oldu malum. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu en önemli şey milliyet faktörüdür. Milliyet hı. faktörüdür. Hı hı. Ve o milliyet faktörüyle Fransa İtalya ile savaştan sonra ilk defa bizde o Mora bölgesindeki ve Yunan şeylerine komşu oldu. Yani sınırdaş olduk Fransa ile. Yani İtalya'yı mağlup etmesinden sonra. Ve ilk defa orada Mora Yarımadası'na ve Balkanlara milliyetçilik fikirlerini yaymaya çalıştı.
Osmanlı'ya yani, zaten milliyetçilik sirayet etti değil mi? Akımlar sirayet etti.
Daha o bize gelmeden.
Evet.
Yunanlılar, efendime söyleyeyim Arnavut, Boşnak, tabii. Bulgar.
İtilaller oldu.
Bütün o gruplara karşılık şey yapıldı. Ve 1804'lü yıllara doğru Megali Etnike Eterya kuruldu. Hı hı. Yani o da Bulgaristan'da yaşayan 2-3 kişinin şeyiyle kuruldu. Megali Etnike Eterya. Megali Etnike Eterya 1820 yılında Mora isyanını çıkarttı ve 1829 yılında biz Rusya'nın falan müdahalesiyle Yunanistan'a bağımsızlık verdik ve Yunan devleti kuruldu. Yunan devleti kurulduğu zaman bir Yunanlı bulamadıkları için bir Alman prensesini Yunan kralı olarak getirdiler. Kral olarak, Yunan kralı olarak, Yunanistan kralı olarak geldi. Ve onun hemen akabinde diğer şeyler işte Bulgaristan'daki faaliyetler, onlar bir üst düzeye çıktı. Ve bunlar da Rusya tarafından desteklenmesi, özellikle 1850 yılında panslavist politikanın gündeme gelmesiyle Slav olarak kabul ettiği Balkan topluluklarına karşı Rusya'nın desteğiyle biliyorsunuz Sırbistan'da efendim şeyde Bulgaristan'da Romanya'da bir takım hareketler doğru. olmaya başladı.
Evet.
Ve bizim 1877-78 savaşında hatta 1856 yılında bunu gerçekleştirmek için harekete geçtiği zaman Fransa ile İngiltere'nin işine gelmediği için İtalya'nın Piemonte devleti Fransa ve İngiltere bize destek oldu. Kırım savaşlarında gittik Rusları mağlup ettik biliyorsunuz
evet.
o şeylerde. Fakat orada iki hadise daha vardır. Bunlardan bir tanesi o Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu şeyle Tanzimat Fermanı'dır 1839 yılında.
Sonra
şimdi Tanzimat
ısrar.
Fermanı'nın lehinde aleyhinde her şey söyleyebilirsiniz. Yani Tanzimat Fermanı bir anayasa değildir. Ama anayasa fikrini Türkiye'ye getirmiştir. Tanzimat Fermanı gayri Türk ve gayri Müslüm olan unsurlara devlet kapılarını açmıştır fiili olarak. Hatta Tanzimat'ı bir o günkü gayet enteresan bir fıkra var. İşte Tanzimat nedir diye soruyorlar bir İstanbul'da bir sokakta bir vatandaşa. Bundan sonra diyor gavura gavur demeyeceğiz. Yani çok basit bir ifadeyle söylüyorum. Tanzimat Fermanı'nın devamında 1856 Islahat Fermanı geldi. Yani o bizim Kırım Savaşı'ndan sonra müttefiklerimizle Rusya'yı mağlup ettikten sonra tabiri caizse biz Avrupa'ya bir taviz daha verdik. 1856 Islahat Fermanı'yla ve Islahat Fermanı'nda azınlıklara çok büyük haklar tanındı.
Doğru.
Ki o Türkiye'deki azınlık hareketlerinin ve Fransa'dan gelen milliyetçilik duygularının gelişmesinin sebeplerinin bir tanesidir. Buna karşılık bizim ağzımıza bir parmak bal sürdüler. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Dediler ki bizim o verdiğimiz ıslahat fermanıyla verdiğimiz tavizlere karşılık şöyle bir madde vardır. Enteresan bir madde vardır. Bundan böyle Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti'dir. Bir Avrupa Devleti'dir. Ve sınırlarının güvencesi Avrupa Devletleri'nin güvencesi altındadır. Sınırların güvenliği Avrupa Devletleri'nin güvencesi altındadır. Yani bizi Avrupa Birliği'ne girdik girmedik diye şimdi kavga ediyoruz ya. Bizi
evet.
1856'da
zaten
aldılar. Paris Anlaşması'yla aldılar.
Evet.
Fakat enteresan 93 Harbi dediğimiz 1877-78 savaşı çıktığı zaman biz dedik ki ya Avrupa Devleti'yiz biz de. Gelin bize yardım edin. O zaman Fransa ve İngiltere'nin verdiği cevap çok acıdır. Başınızın çaresine bakın.
Tarih tekerrürden ibaret demek ki değil mi?
Şimdi yani bugün o dönemin tabiri caizse karbonu koyduğunuz zaman bir kağıdın arasına ikinci bir şeyini yaşıyoruz.
Evet.
O dönemde Ermeni faktörü geldi. Bakın o dönemde. Biz Hristiyanlara Avrupalı Hristiyanların gayri Hristiyanlara karşı yani Hristiyan olmayanlara karşı göstermiş olduğu baskı, taassup vesaireyi biz kendi gayrimüslimlerimize karşı göstermedik. Bizde zımmi diye bir tabir vardır.
Evet.
O zımmi tabiriyle gayrimüslim unsurlar, yani Müslüman olmayan gruplar ifade edilir. Ve zımminin tam karşılığı Allah'ın malını, canını, ırzını sana emanet ettiği kişi demektir.
Maşallah. Böyle bir bakış açısından
tabii,
geliyoruz yani hocam.
Böyle bir bakış açısından
evet,
geliyoruz.
Tabii.
Ve dolayısıyla Yunan kökenli olsun, Rum kökenli olsun, işte Bulgar kökenli olsun, Ermeni kökenli olsun birçok insan, aydınlar Osmanlı devleti yapısı içerisinde görev almışlardır, hizmet vermişlerdir. Ve acı bir şey daha söyleyeyim. Yani bizim tarihimizin en acı şeylerinden bir tanesi. Biliyorsunuz 14-15. Yüzyılda Avrupa'daki o gelişme olduğu zaman matbaa kullanılmaya başlandı.
Evet.
Yani 15. yüzyıl, yani 1450-1500'lü yıllar.
Evet.
Matbaa kullanılmaya başlandı. Biz de Lale Devri'nde 1729'da matbaayı aldık. Ve matbaamızda müftülüğün yahut diyanetin fetva vermediği kitapların dışında şey basılamaz. Ve inanın o 1729 yılından şeye kadar, birinci meşrutiyete kadar geçen süre içerisinde 9-10 kitap basılmıştır. Hı hı. Ama o tarihlerde, bakın 1800'lü yıllarda Ermeni okulları vardı Türkiye'de. Rum okulları vardı.
Evet.
misyoner mektepleri vardı. Yani İngilizlerin, Fransızların, Amerikalıların açtığı misyoner mektepler, işte Harput Koleji diyoruz, Merzifon Koleji diyoruz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi oldu, eski Robert Koleji vesaire. Hep o dönemlerde tamamen bu gayri Müslim olan gruplara hizmet veren okullar vardı. Ve Türk insanıyla bir gayrimüslime yan yana koyduğun zaman tamamen cehaletin şeyi içerisinde kalmış Türk insanıyla, Müslüman unsuruyla dönemin bilgilerine sahip bir gayrimüslim ortaya çıktı. Ha, Türk insanın bir görevi vardı. Türk insanı, Müslüman insanın bir görevi vardır. Savaş olduğu zaman cepheye gidecek, savaşacak. Çünkü öbürlerinin askerlik yapma hakkı da yoktur. Savaşacak. Şehit olursa Allah rahmet eylesin. Döndükten sonra köyüne gidecek. Tarlasının başında hayvanına gidecek, tarlasını sürecek.
Yine biçilmiş rolden mi bahsediyoruz?
Tabii. Evet. Ve dolayısıyla ticari hayat, efendim şeyin işte sanat, zanaat dediğimiz zanaat sınıfı, efendim işte sanayi şeyler, kuruluşları tamamen azınlıkların kontrolündedir. Yani bu Osmanlı İmparatorluğu'nun genel şeyi. Şimdi tabii milliyetçilik duygusu da geliştiği zaman, mesela Tanzimat'ta bu tartışıldı bizim aydınlarımız arasında. Ve o dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki olan halk Osmanlı'dır dedik biz.
Evet.
Hatta Namık Kemal'in millet anlayışı da budur. Yani Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu Fransa devletinin sınırları içerisinde halk Fransızdır şeyine benzer tarzda Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan halk Osmanlı'dır dedik. Yani bu Rum'dur, bu Ermenidir, bu şudur, budur diye bir ayrım yapmadık. Bu ne zamana kadar? 1877 yılına kadar. Biliyorsunuz 1877 yılında meşrutiyet ilan edildi. İlk meclisimiz kuruldu biliyorsunuz. Hatta orada Mithat Paşa ile Abdülhamit arasında çok büyük tartışma vardır. Devletin resmi dilinin Türkçe olması dışında başka dillerin de olmasını savunmuştur Mithat Paşa. Abdülhamit reddetti onu.
Evet.
Yani bugün de tartışılıyor maalesef. Aynı şey tartışılıyor bugün de. O bakımdan söylüyorum. Şimdi oraya gelen milletvekillerinin 155 zannedersem şey vardı. Seçilen eyaletlerden seçilen milletvekilleri vardı. İstanbul'un 10 milletvekili vardı. Ve bu milletvekilleri mesela İstanbul'un 10 milletvekilinden 2 tanesi Türktü. Türk kökenliydi. 3 tanesi Müslüman diğer gruplardan. 5 tanesi de gayrimüslimdi.
Yani hocam biz devlet olarak devlet...
Evet. Şimdi oraya geleceğim. Evet, müsaade
kökenli
ederseniz.
Olarak, tabii buyurun.
Ve şeyin %40'ı Müslüman, %40'ı Hristiyan, %40'ı Türk pardon, %20'si de gayri Türk. Müslüman evet. Ama gayri Türk.
Evet.
Yani böyle bir meclis. O mecliste bir milletvekili çıkıp işte Türk-Yunan Savaşı var. İşte filanca bölge. Diyelim ki buranın Yunanistan'a verilmesi lazım. Bunu savunabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Yahut kendi milli menfaatleriyle ilgili şeyleri gündeme getirebiliyor. Yani şimdi bizim mecliste de bunlara rastlanılıyor. Yani evet. Şu acı bir şey evet. Bunlar. Ve dolayısıyla bizim Türk aydınında işte Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin yeni bir şeyle yeni bir millet anlayışı ortaya çıkmaya başladı.
Bu Türk bunun milleti, akabinde çıktı yani.
Tabii.
Evet.
Bunun sonucu olarak çıktı. Yani Hitler Almanyası'ndakine benzer tarzda bir ırkı,
evet.
Bir dini hedef göstererek, düşman göstererek bir millet anlayışı değildir bizimki. Biz tamamen kendi benliğimizi, kimliğimizi korumak üzere bu aşırı derecedeki ırkçılık yapan, mikro etnik milliyetçilik yapan gruplara karşı bir
savunma refleksi
muhafaza amacıyla ortaya çıkan bir şeydir. Ki Atatürk de gayet şey yapmıştır yani Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyeti kuran halk Türk milletidir demiştir.
Evet.
Eğer bu Cumhuriyet'in kuruluşunda, bu devletin kuruluşunda sizin, benim aynı derecede bir emeğim söz konusuysa biz aynı milletin mensubuyuz. Bunu demiştir Atatürk.
Yoksa olay herhangi bir etnik kökenden
hayır efendim.
Bir yanlış onu, bir bakış açısı aşağılama onu, asla söz konusu olamaz değil
tabii,
mi hocam?
Hayır efendim. Onu özellikle Türkiye'de biliyorsunuz bir takım ideolojik şeyler oldu. Görüşler ortaya çıktı. Bunlar sağ ve sol olarak onun dışında işte İslamcılık, komünizm gibi bir takım şeyler oldu. Ve bunların içerisinde mesela milliyeti reddeden, milliyet kavramını reddeden, işte dini esas alan veyahut milliyet kavramını reddedip efendim işte komünizme esas alan ve şeylerine baktığın zaman kökenlerinde arızalı olan insanların ortaya attığı şeyler.
Evet.
Ve bunlar Türk milliyetçiliğine ırkçılık olarak suçlamışlardır. Ve Türkiye'de mesela Andrews diye bir Alman'ın yaptığı bir çalışma var. Türkiye'nin etnik grupları diye. Bir bölümünü Türkçe'ye de tercüme ettiler. Andrews'in kitabını. Ve orada 37-38 tane etnik grup sayar. Türkiye ile ilgili olarak. Bu etnik gruplarda ben size örnek olarak söylüyorum. Yani çok basit. İşte Türk, Türkmen, Türkmen, Yörük. Ondan sonra ayırmış Sünni Türkmen, Sünni Türk, Sünni Yörük. Alevi Türkmen, Alevi Yörük, Alevi şey. Arkasından evet. Kürt. Aynı şekilde Alevi Kürt, Sünni Kürt. Bu şekilde özellikle şeyden gelenler, Orta Asya'dan gelenler, işte Azeri, Tatar, bunlar. Şimdi bunlar büyük bir çoğunluğa baktığınızda hepsi Türk topluluğunun parçasıdır.
Evet.
Ve bu adam kendi kafasına göre, Türkiye'de 37-38 tane etnik grup şey yapıyor. Ve bugün maalesef bazı siyasiler ve bunu istismar eden bir takım çevreler bu noktayı nazardan hareketle Türkiye'de sanki bir etnik gruplar varmış gibi şey var. Bakın size çok basit bir örnek söyleyeceğim. 1927'de yapıldı ilk nüfus sayımı Türkiye'de. 1927'nin. Ve ilk defa orada bir soru soruldu. Resmi olarak ana diliniz nedir? Ana dilini gayri Türkçe, yani Kürtçe, Arapça, işte Çerkezce, aklınıza gelebilen ne kadar şey varsa sayanların oranı %8.9'dur. 1927 nüfus sayımında.
Evet.
En son aynı soru, şimdi yeni, çünkü geçenlerde bir gazetede bir haber var, işte Türkiye'deki etnik gruplar için bu nüfus sayımında sorulan ana diliniz nedir sorusuna dayalı olarak bir etnik çalışma yapılıyor falan diye bir haber vardı. Kültür Bakanı mı talimat vermiş bilemiyorum. 1985'te yapılan nüfus sayımında en son olarak ana dili sorulmuştur. Ve orada da %9'dur. Ana dilini Türkçe söylemeyenlerin %9'dur. Dolayısıyla Türkiye'de yani bugün 80 milyona yaklaşan Türkiye'de öyle 20-30 milyon Kürt bilmem şu kadar bilmem ne diyerek ayrım yapmaya kalkanların hayalidir. Ve son bu konuda son şeyi bir daha söylemek isterim. Rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. Biliyorsunuz Talat Paşa Ermeni kurşunlarıyla
evet,
Almanya'da şehit
evet.
edildi.
Evet.
Enver Paşa da Türkistan Kurtuluş Hareketi'ni şey yaparken şehit edildi.
Evet.
İkisinin çok iki tane önemli sözü vardır. Bunlardan bir tanesi Enver Paşa'nın Ermeni Patriği Zaven Efendi'ye söylemiş olduğu sözdür. Bu Bitlis'teki Ermeni Taşnak Komitelerinin faaliyetleri ortaya çıktığı zaman o Taşnak Komitelerinin talimatında 2 yaşına kadar bütün Müslüman halkın kadın erkek demeden, genç ihtiyar demeden öldürülmesi talimatıdır. Bunu gördüğü zaman Zaven Efendi'yi çağırıyor. Diyor önüne koyuyor. Bu talimatı önüne koyuyor. Ve diyor ki böyle bir diyor hayale kapılırsanız evet diyor bir şey kurmak diyor her diyor şeyin hakkıdır. Hak eder mi evet. hak etmez onu diyor tarih belirler. Ama diyor böyle bir şey diyor kurmaya kalkarsanız bu devlette yaşayan sizler, bu devletin parçası olarak sizler böyle bir şey kurmaya kalkarsanız size şunu tavsiye ederim diyor. Son Türk'ün ölmesini bekleyin. Bu sizin için felaket olur diyor. Düşünebiliyor
evet.
musunuz?
Evet.
Aynı şey buna benzer bir şey Talat Paşa'ya söylendiğinde diyor, o da diyor ki her milletin diyor yaşama hakkı vardı. Türk milleti de bu yaşama hakkını kullanmıştır. Allah göstermesin. Yani Türkiye'de böyle bir hayale kapılan, efendim böyle bir kötü niyetle bu devleti, bu milleti, bu kardeşliği yıkmak isteyenler ortaya çıkarsa onlara söylenecek söz bu iki büyüğümüzün sözleridir.
Budur, çok doğru.
Başka bir şey
çok
diyemeyim.
Çok doğru, evet.
evet.
Zaten çok beyhude bir şey. Yani bunlar hep dışarıdan kışkırtmalarla tabii, olan, maalesef yani suni olarak götürülen şeyler.
Size samimi söyleyeyim. Birinci Dünya Harbi ne kadar? Ermeniler üzerine oynanan oyunun şöyle bir ters çevirin. Bugün maalesef düne kadar kardeş bildiğimiz, evet. akrabalık kurduğumuz insanlar üzerine.
Evet.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanlar üzerine oynanıyor. Bu da işte Orta Doğu'daki hakimiyet politikaları için evet. onu kullanıyorlar. Yani maalesef budur yani.
Zaten burada yapılması gereken Kürt kardeşlerimiz bizim zaten başımızın tacı. Dediğiniz gibi akrabalık bağları olduğu birçok
Cumhurbaşkanlığına kadar çıkarttık
tabii,
yani.
Tabii. Öyle bir yani. Şey söz konusu değil. Tabii. Yeter ki bölücü fikri asla tabii ki kabul edemeyiz.
Tabii.
Hocam son zamanlarda madem virüsçülük falan dedik, son zamanlarda özerklik kelimeleri çok telaffuz edilmeye başlandı. Güneydoğu'da belli bir
Evet.
süreç takip ediliyor biliyorsunuz. Maalesef bölücü zihniyetli bazı insanlar
Biliyorum.
bu şeyleri çok çok çok sık telaffuz etmeye başladılar. Ve bir pervasızlık aldı başını gidiyor. Özellikle de son
Evet.
okul yakma hadiseleri de
Tabii.
bunun artık son noktası
35
oldu.
tane okul yakıldı efendim.
Bu çok
35 tane
ciddi bir
okul
rakam.
yakıldı.
Evet.
Orada kendilerine göre işte hakim atıyorlar. Hakimler vasıtasıyla alacak davalarından haraç alıyorlar kendilerine göre. Yol kesiyorlar. Efendime söyleyeyim kaymakam atamaya kalkıyorlar. Ve bunlar karşısında hiçbir devlet tertibatı almıyor. Ve asıl beni üzen hukukçularımız, hakimlerimiz, savcılarımız şu anda ağızlarına birer bezle kapatmış vaziyette. Peki siz bu Türk devletinin egemenliği ile ilgili bu konularda hassasiyetinizi göstermezseniz, hukuk sistemini işletmezseniz, bu ihaneti önlemekle ilgili bir takım önlemler almazsanız biz daha ne diyelim?
Evet.
Söyleyecek başka bir şey söyleyeyim.
Devletin aciz konuma düşürülmemesi
Tabii,
gerekiyor.
tabii.
Devletin varlığının orada mutlaka hissettirilmesi
Tabii,
gerekiyor, değil mi
tabii,
hocam? Mesela
tabii.
bayrak indirme hadiseleri
Tabii.
oldu, benzer birçok şey yaşandı.
Efendim şimdi bakın
Bunlar bizim
tabii
milli duygularımızı rencide eden
çok basit
hadiseler.
bir şey söyleyeceğim. Yani bunu yanlış anlamayın. Ağrı Belediye Başkanı orada efendim işte bir heykeli Atatürk heykelini kaldırmaya çalışıyor. Veyahut işte şeyle ilgili Ağrı'nın
Gece.
kurtuluşuyla ilgili Kazım Karabekir Paşa tarafından zamanında yapılan bir şeyi kaldırmak istiyor. Şimdi Ağrı 1927, 28, 29, 31 yılı yıllara kadar 2-3 tane isyan oldu orada Ağrı'da. İsyanın bir tanesinde ve isyan tamamen Hoybun Cemiyeti'nin eseridir. Ermeni Asala örgütüyle, Ermeni Asala örgütüyle PKK'nın Hafız Esad'ın huzurunda Şam'da yapılan 1981 veya 82 yılında Şam'da yapılan anlaşmayla Asala terör meselesini PKK'ya bir şey olarak sipariş etmiştir. Şimdi Asala'nın kurucularına baktığın zaman mesela bunların içerisinde hepsi şeydeki Lübnan menşeli Ermeni kökenli olmakla beraber Filistin'de Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde Türkiye'den kaçan yani komünizm sempatizanı olan gruplar, siyasi Kürtçüler, PKK yanlıları ile beraber Asala militanlarının iç içe yaşadıkları, eğitildikleri yerdir.
Evet.
Yani şimdi bu Gazze meselesi, Filistin meselesi yüzünden ağıt yakıyoruz ya, insanı üzen noktalar bunlar. Hatta Yasir Arafat, ne yazık ki Türklere karşı çok büyük şeyimiz vardır, kabahatlerimiz vardır, itirafında bulunmak zorunda kalmıştır.
O kamplarda
Ölmeden evvel.
beslediler çünkü o
Tabii,
insanları,
tabii.
değil mi? Evet.
Mesela onların içerisinde Atina'da öldürülen Asala lideri Agop Agopyan Asala bunlar da müstarattır. Yani kendi adları değil. Atina'da öldürüldü bu adam. Ve Agop Agopyan'ın o Filistin'deki ismi nedir biliyor musunuz? Ebul Mücahid'dir.
Evet.
Yani söylenecek daha başka bir şey yok.
Evet. Sonuç olarak hocam şunu söyleyebilir miyiz? Milli birlik ve beraberliğimizin önündeki bütün engeller her ne olursa olsun buna karşı
Tabii.
yapılan her türlü hareket Türk milleti tarafından sert bir şekilde karşılık bulacaktır. Yani bir bardak
Yani
taştığı bir nokta olursa eğer şayet o noktaya
tabii.
gelirse olay
Ondan
karşılık
şüphemiz yok.
evet.
Fakat aydınlarımızın,
Evet.
gençlerimizin şimdi tabii pek okuma merakları yok. Hep bu internet şeyinden devamlı chatleştikleri için pek
Evet.
şey yaptıkları yok ama bu milli konularda eğitilmeleri, gerekli araştırmalar yapmaları, okumaları.
Gençlerin ideolojiyle
Tabii.
yetiştirilmeleri değil mi
Yani
özellikle?
ideolojik olarak değil de yani gerçekleri okusunlar yani gerçekleri
Evet.
anlasınlar başka bir şey değil. Yani nihayet yarın geleceğimiz bunlara emanet.
Ama hocam bu bir ideolojidir zaten. Yani milli birlik ve
Tabii.
beraberlik bunun
Tabii.
ilelebet payidar kalması zaten bir ideolojidir. Bu ideolojiyle yetiştirilmeleri de
Tabii.
en
Yani
doğal tabii olan durumdur.
tabii işte mesele orada zaten. Yani o konuda yetişirlerse bu devlete, millete işte geleceği bunlara emanet. Sevabıyla, günahıyla tarihimizi çok iyi değerlendirmeler lazım. Ve Cumhuriyet öyle havadan kurulan bir devlet değil. binlerce şehidimizin şeyidir, ürünüdür. Ve düşünün, bir yandan işte savaş bitmiş, İzmir İktisat Kongresi yapılıyor. Bir yandan Türkiye Araştırma Enstitüsü'nde böyle bir çalışma yapılıyor. Bir yandan Ankara'da başka şeyler yapılıyor. Bunların hepsi şeydir. Ve ben bir şey daha söyleyeyim, müsaade ederseniz.
Son bir iki cümlenizi alabilir miyim? Toplumuza uzlaşmayla ilgili vereceğiniz mesajları da alalım. Ondan sonra da bitirelim.
Valla önce bir kere bu ayrımı destekleyen politikalardan kesinlikle uzaklaşmak lazım. Bir. İkincisi, çok affedersiniz, lider statüsünde bulunan bu ayrımı destekleyen gruplara baktığınız zaman büyük bir çoğunluğunun değişik ideolojilerle sahip oldukları ve o ideolojiler doğrultusunda bir politika ürettiklerini görüyoruz. Ve o politika geçmişteki Ermenistan kurulması politikasına bağlı olarak bir Kürdistan kurulması meselesidir. Bir kere bundan vazgeçilmesi lazım. Ve şunu kafalarına soksunlar. Orta Doğu coğrafyasında ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne de Türkiye'de, ne de Kafkasya'da. Bakın, dört yer söylüyorum size. Burada Kürdistan diye tarihte ne bir coğrafya alanı vardır, ne bir devlet vardır, ne de bir toprak parçası vardır. Kürdistan denilen yer İran'daki Elbruz Dağları'nın güneyindeki bölgeye verilen isimdir. Bu da Sultan Sancar zamanında ilk defa Kürdistan tabirini biz literatürde görüyoruz, Arap kaynaklarında. Ve bu da 16. yüzyıl kitaplarında geçer. Ondan evvel yoktur. Osmanlı literatüründe kullanılan deyimlerle mesela sayar. Diyarbakır eyaleti, Urfa eyaleti, işte Mardin eyaleti sayar. Bir de Kürdistan der. Neresidir orası belli değil. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Irak, Suriye falan saydıktan sonra işte Arabistan demeye benziyor. Şey olarak. Anlatabildim mi?
Evet.
Dolayısıyla böyle bir suni şeyin üzerine sahte delillerle işte tarih yaratmak, kültür yaratmak, kendilerine göre dil yaratmak ve o etrafta bir millet yaratmaya dönük politikalardan kesinlikle vazgeçmeleri lazım.
İnşallah.
Çünkü bizim onlarla bir problemimiz yok.
Evet.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz
efendim.
Rica ederim.
Sağ ol.
Efendim, bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere iyi günler diliyoruz.